إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Hicr suresinde Allah Azze ve Celle insanoğluna verilmiş olan şerefi bize hatırlatmıştı. Hiçbir mahlukun mahluk hakkında kullanılmamış olan ifadeler ve hiçbir mahluka verilmemiş olan vazifeler insana verilmişti. Allah Azze ve Celle insana kendi ruhundan üflemiş, insan yeryüzünde halifesi olarak yaratmış ve insana ilim öğretmiş ve sonra da insana melekleri secde ettirmişti. Hiçbir mahlukta olmayan böyle bir şeref insana verildi. Ne meleklerde böyle bir şeref var, ne cinlerde, ne de başka mahlukatta. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanoğluna vermiş olduğu şerefi anlattığı gibi, aynı zamanda insandaki sıfatları da ortaya koymuş oluyor. Yani sizin içinizde benim ruhum var. O halde sizdeki bir takım özellikler ve sıfatlar aslında benden kaynaklanıyor demek isteniliyor. Yani insanda olan merhamet Allah'ın merhametinin tecellisidir. İnsandaki yansımasıdır. İnsanda olan intikam duygusu Allah'ta olan intikam duygusunun yansımasıdır. İnsanda olan gazap Allah'ın gazabının yansımasıdır. İnsanda olan cömertlik, Allah'ta olan cömertliğin insana yansımasıdır. İnsan, madem ki Allah'ın ruhu ile ayakta duruyor ve madem ki Allah'ın Azze ve Celle'nin kendi sıfatlarından çok cüz'i olarak vermiş olduğu bir varlıktır, o halde insan kendinden bilmeyecek, kendinde olan güzellikleri Allah'tan bilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki Allah Azze ve Celle merhameti 100 parçaya böldü. Sonra onun bir tanesini bütün mahlukata dağıttı, bütün insanlara, cinlere dağıttı. Ve sonra 99'unu kendisine bıraktı. Yeryüzünde insanların insanlara karşı merhametli olması, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu o merhametten kaynaklanıyor. Eğer Allah Azze ve Celle insanoğluna merhamet duygularını vermeseydi, kendindeki sıfatlardan insanlara cüz'i şekilde vermeseydi, yeryüzünde hiçbir güzellik göremezdiniz. O yüzden insan yapmış olduğu güzel ameller Allah'tandır, kötülükler ise kendinden. Her ikisinin de iyiliği de kötülüğü de yaratan Allah'tır ama Allah Azze ve Celle kötülüğü yaratma kudreti insana vermediğinden dolayı kendisi yaratmaktadır. Aksi halde kendisi onları istememektedir. Aslında Allah Azze ve Celle insanın kötülük yapmasını istemez. Fakat insan ister, ısrar eder, Allah engeller, insan ısrar eder, Allah engeller. Sonunda ise Allah Azze ve Celle onun istediğini yaratır. Çünkü insanoğlunun yaratmaya kudreti yetmez. Dünya imtihan dünyası olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle o işi kendi üzerine almıştır. Kendisi yaratıcı olduğundan, başkasını yaratma kudreti olmadığından dolayı Allah kötülüğün olmasını istemediği halde sadece olayı yaratır. Allah'ın yaratması o kötülüğü istediğini göstermez. Ama güzel iş, güzel şeylere, güzel amellere gelince onların hepsi Allah Azze ve Celle'dendir. Hem kendisi emretmiştir, hem de kendisi bize ruhundan verdiği için insan o güzel şeyleri yapmaktadır. Dolayısıyla aslında insanoğlunun yapmış olduğu fiiller, güzel fiiller, Allah'ın fiilleri de sayılabilir. Her ne kadar durum böyle ise de bu şu demek değil. Tasavvufta hani bazılarının söylemiş olduğu gibi, bazılarının kafir dediği, bazılarının yıldız olarak gördüğü, Muhyiddin İbn Arabi'nin de ifade ettiği gibi, la mevcuda illallah akidesinin savunulmasını doğru kılmaz. Allah'tan başka bir şey yok, demişti İbn Arabi. Çünkü insanın içerisinde Allah'ın ruhu varsa, dolayısıyla insanın yapmış olduğu her şeyde adeta Allah'ın kendisidir gibi bir şeyi kastetmiyordu ama sonraki nesillerde o manayı anlayanlar da oldular. Yeryüzünde taş görse, toprak görse bu nedir diye sorulduğunda Allah'tır diyen cahiller çıktı. İbn Arabi'nin kastettiği aslında o değildi. Onun neyi kastettiği ayrı bir mevzu. Fakat şu gördüğümüz mahlukatın Allah olmadığı kesindir. Bizim de Allah olmadığımız kesindir. Ama Allah Azze ve Celle bize kendi ruhundan üflemiştir sadece. Güzel ameller Allah'ın emri olduğundan ve onun verdiği ruhun yaptırdığı ameller olduğundan dolayı aslında Allah'a aittir. Allah kötü amel yapmamız için bize kötü duygular vermemiştir. Fakat insanda mesela gazap denilen bir duygu var. Öfke var. Bunlar Allah Azze ve Celle vermediyse insanda peki nasıl hasıl oldu? Evet, bunları da Allah verdi ama Allah Azze ve Celle bunu doğru yerde kullanalım diye verdi. Mesela insanda haset diye bir duygu var. İnsan başkalarını kıskanır. Allah vermediyse insan nasıl bu duygulara sahip oldu? Evet, Allah verdi ama yerinde kullanalım diye verdi. Bazı vaizler, bazı konuşmacılar insana diyorlar ki, Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi, haset etme, adavet etme, düşmanlık yapma, kin besleme. Yani demek istiyorlar ki adeta fıtratını değiştir. Halbuki insan fıtratını değiştiremez ki. Her doğan İslam fıtratı üzere doğduğuna göre bu fıtrat Allah'ın verdiği İslam fıtratıdır. İnsanda haset olacaktır. İnsanda kin ve nefret olacaktır. İnsanda gazap olacaktır. İnsanda daha birçok özellikler olacaktır ve bunlar Allah tarafından verilmiştir. Ama yerinde kullanalım diye. o kin ve nefreti kafire karşı kullanalım diye mesela, o haset duygusunu ehli küfre karşı kullanalım da haset edelim, biz de yükselelim diye, onlardan geride kalmayalım diye haset edeceksiniz ki biraz onların seviyesine yükselecek, daha onları geçebileceksiniz. Gazap duygunuz olacak ki Allah'ın gazap etmek istediklerine siz de gazap edesiniz. İntikam duygunuz olacak ki Allah'ın intikam almak istediklerinden siz de intikam almak isteyeceksiniz. Ve böylece Allah'ın istediğini istemiş olacaksınız. Allah'ın istediğini istemeyenler hakiki Müslümanlar olamazlar. Allah ne istiyorsa kul onu istemeli. Allah mesela birilerinden intikam alacaksa Müslüman insanın da kalbinde öyle duygular olmalı. Mesela Allah Azze ve Celle insana haset verdiyse bunu yerinde kullanmalı. Aksi halde haset etme, kin besleme, adavet etme, düşmanlık yapma demek aslında insanoğluna fıtratını değiştir demek olur. Halbuki insan fıtratını değiştiremez ki. Biz fıtratımıza uymakla emrolunmuşuz. Fıtratı doğru istikamette kullanmakla emrolunmuşuz. Fıtratı değiştirmekle değil. Fıtratın değiştirilmesi Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Şeytan bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şeytanın şöyle söylediğini haber verir bize. Ben onları emredeceğim de onlar Allah'ın yaratışını, fıtratı değiştirecekler. Şeytan insanın düşmanı ve insanın fıtratı değiştirmek için zorlar. Dolayısıyla İslam insandan bunu istememektedir. Fıtratınızı değiştirin demiyor. Size verilmiş olan fıtratı yerli yerince kullanın. Ne için yaratıldıysa o özelliğiniz, onu yerinde kullanın. Mesela yerine göre bunların insanda olmaması, kinin, nefretin, mesela gazabın insanda olmaması bir eksikliktir. Mesela düşmanlar saldırdığı zaman onlarla mücadele edemeyip onlara karşı gazaba gelememek tabii ki bir eksiklik olur. Tabii ki onlarla mücadele edebilmek gazaba gelmekle mümkün olur. Gazaba gelmez, öfkelenmezseniz nasıl savaşacaksınız? Demek ki Allah Azze ve Celle bu duyguları aslında doğru olarak vermiştir. Nasıl ki göz güzel şeyleri görsün ve Allah'a şükretsin, Allah'a tesbih etsin diye verildi. Kulak helal şeyleri işitsin, güzel sesler işitsin de Subhanallah desin diye verildi. El ve ayaklar da aynı şekilde mehulika leh denir. Ne için yaratıldıysa o istikamette kullanılsın diye verildi. Eğer başka istikamette kullanırsa insan bundan dolayı da Allah hesabını verecek. Nasıl ki yediğiniz yiyeceklerden elde etmiş olduğunuz gücü kuvveti Allah'ın istemediği istikametlerde kullanırsanız bunun da hesabı var. Nasıl ki Allah'ın verdiği zamanı Allah'ın istediği istikamette kullanmazsanız bunun da hesabı var. Aynı şekilde gözü kulağı Allah'ın istediği istikamette kullanmayanlar hesabını verir. Allah Azze ve Celle bize ruhundan üflemiştir. Ve onun bize vermiş olduğu fıtratı kabul etmek zorundayız. Bizde mesela merhametin olması Allah'ın merhametini, sonsuz merhametini anlayabilelim diyedir. Çünkü Allah Azze ve Celle bize çok cüz'i olarak vermiştir. Bizde bu kadar merhamet varsa mesela, kim bilir Allah'ta ne kadar vardır diyelim, anlayalım diye verildi. Bizde öfke var mesela, bazen öyle olur ki bütün zalimleri paramparça edesi gelir insanın. Mesela haberlerde İsrail'in yapmış olduğu zulmü gören bir Müslüman, hatta Müslüman olmasa, insan olsa bile öyle duygulara kapılır ki adeta o zalimleri paramparça edesi gelir. İşte o anda Allah'ın gazap sıfatını hatırlamalı. Ben bile böyleysem kim bilir Allah'ta olan ne kadardır demeli. Ben şunlara karşı merhametliysem kim bilir Allah'ta olan merhamet ne kadardır demeli. Allah Azze ve Celle bazılarını cehenneme atıyorsa, ben eğer acıyor gibi hissediyorsam kendimi, demek hata ediyorum çünkü Allah Azze ve Celle'den daha merhametli değilim ben demeli. Allah'tan daha merhametli olmadığıma göre Allah'ın cehenneme attığını haksızlık olarak görmemeliyim. Demek öyle gerekiyor, adalet odur demeli. Çünkü Allah benden daha merhametlidir demeli. İşte bizim içimizdeki Allah'ın ruhu aslında tabii ki bu bildiğimiz üfürme şeklinde bir şey değil. Mesela bir balona üfürme gibi değil. Nasıl bir üfürmedir Allah bilir. Nasıl ki Allah'ın eli, Allah'ın ayağı ifadelerinden maksat nedir Allah bilir. Biz olduğu gibi kabul ederiz, tevil etmeye gerek görmeyiz. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin burada üfürme tabirini kullanması, ben insana ruhumdan üfledim demesi, acaba nasıl bir üflemedir onun keyfiyetini bilmek bizim için mümkün değil. Böyle bir olay vardır ama meçhuldür. Keyfiyeti meçhuldür. Allah Azze ve Celle nasıl yapmaktadır onu bilemeyiz. Ve insan Allah'ın ruhunu eğer kendi içinde olduğunu bildiği halde, Allah Azze ve Celle'nin kendisini şerefli yaratmış olduğunu bildiği halde, eğer kendisi gibi kullara kulluk edecek olursa insanlık şerefini beş para eder. Senin içerinde Allah'ın ruhu varken, eğer sen senin gibi kullara kulluk edecek olursan, insanlık şerefini kaybedersin. Allah'ın yetkilerini insanlara verecek olursan, insanlık şerefini kaybedersin. Allah Azze ve Celle sana melekleri secde ettirmişken, sen kullara kulluk yaparsan, Allah'ın dediğine değil insanların dediğine itaat edecek olursan, Allah'ın yetkisini insanlara verecek olursan, insanlık şerefini kaybedersin. Allah Azze ve Celle işte bize bunu unutmamayı emrediyor. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız, فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Şerefli bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Hem de sonra birbirinizi de unutursunuz. Ve bencilleşirsiniz, yalnız kendi menfaatlerini düşünen insanlar haline gelirsiniz. Allah'ı unutanlar Müslümanları da unuturlar yani. Allah'ı unutanlar Filistin'i de unuturlar. Allah'ı unutanlar Irak'ı da unuturlar. Allah'ı unutmayasınız ki birbirinizi de unutmayasınız. Allah'ı unutmayasınız ki şerefli bir varlık olduğunuzu unutmayasınız. İçinizde Allah'ın ruhu olduğunu unutmayasınız. Ve Allah Azze ve Celle işte bütün bunları bize bildirdikten sonra, içimizdeki o güzel hasletlerin bizim marifetimiz olmadığını bildirdikten sonra, şeytanla olan kıssamızı, Hazreti Adem'in kıssasını da anlatıyor idi. Ve insana şu mesaj veriliyor. Ey insan, senin içerinde Allah'ın ruhu var ama sen Allah değilsin. Senin içinde Allah'ın ruhu var. Allah Azze ve Celle seni çamurdan yarattı, salsaldan yarattı. Hameyi mesnundan yarattı, sana şekil verdi, balçıktan yarattı. Mayalanmış, kokuşmuş olan balçıktan yarattı seni. Sertleşmiş bir çamurdan yarattı seni, siperimden yarattı seni. O halde senin içerinde Allah'ın ruhu var ama bu senin ilah olduğun manasına gelme. Çünkü sen çamurdansın ve sen yaratılmış olansın, yaratan değilsin. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. İnsan bunu unutur. Allah Azze ve Celle'nin kendine ruhundan verdiğini unutur da marifeti kendinden bilmeye başlar. Güç ve kuvvet eline geçince dünya hayatında benim dediğim olacak demeye başlar. Artık o bir insan değil, bir firavun olmuştur. Artık o bir nemruttur ve ilahlık taslamaktadır. Allah'ın ruhunu kendi içinde görüp de sapanlar da buna dahil. Madem Allah'ın ruhu benim içimdedir, içimdedir o halde ben de Allah'ım diyenler, onlar da sapmışlardır. Enel hak diyenlerin bir kısmı, eğer başka bir şey kastediyorsa o onunla kendiyle Allah arasında. Ama eğer hakikaten de Allah'ın ruhunun kendinde olmasından dolayı, madem ki ruh benim içerimde o halde ben de Allah'ım noktasına getirdilerse işi, işte onlar sapanlar grubundandırlar. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şeytanla olan kıssasını anlattıktan sonra cehennemin de 7 tane kapısının olduğunu bize ifade etmişti. İnsanların o 7 kapıdan girecekleri, 7 kademede olacakları ifade edildi. Münafıklar en aşağıda olacaklar. En üstte ise fasık Müslümanlar olacaklar. Allah Azze ve Celle'nin kitabına iman etmiş, peygamberine iman etmiş, iman edilmesi gereken tüm esaslara iman etmiş, darurat-ı diniye denilen bütün esasları kabul etmiş, hem itikat esaslarını, hem farzları hem de haramları, hepsini kabul etmiş, fakat bunlara uyamamış ve fasık olarak ölmüş olan Müslüman,
Onlar cehennemin en üst tabakasındadırlar ve onlar sonunda oradan çıkacaklar. Ama ikinci kademeden itibaren aşağıya doğru olanlara gelince, Hristiyanlar, Yahudiler ve en aşağıda münafıklar, onlara gelince onlar orada ebediyen kalacaklar. Çünkü küfür öyle bir cinayettir ki sonsuz azabı gerektirir. Çünkü küfür aslında sonsuz bir cinayettir. Allah Azze ve Celle'nin kainatında oturup da onun verdiği rızıkları yiyip de yeryüzünde ilahlık taslayanlar yahut da ilahlık taslayanları kabul edenler, onlara kulluk yapmayı kabul edenler, Allah'a şirk koşanlar, işte onlar sonsuz bir cinayet işlemektedirler. İşte o yüzden ikinci kademeden itibaren aşağıda olanlar ebediyen cehennemde kalacaklar. Çünkü sonsuz cinayet işlemişlerdir. Sonsuz cinayet sonsuz azabı gerektirir. İşte sonsuz azabın sebebi o. İsterseniz bir şeyi Allah makamına çıkartın, isterseniz Allah'ı bir insan veya bir canlı bir mahluk makamına indirin. Sonuçta ikisi de sonsuz cinayettir. İsterseniz mesela Allah'a bir insan gibi düşünün. İsterseniz bir insanı, mesela Hazreti İsa'yı Allah makamına çıkartın. Sonsuz kudret verin ona isterseniz. Sonuçta ikisi de sonsuz cinayettir ve sonsuz cinayetin hükmü de sonsuz azaptır. İşte ondan dolayı ikinci kademeden itibaren cehennemlik olanlar, onlar orada sonsuz azapta kalacaklar. Ve sonra Allah Azze ve Celle وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ İbrahim buyurur. İbrahim'in misafirinden de haber ver onlara. Kur'an-ı Kerim bize hem ilk kıssa, Hazreti Adem'in kıssasını bize kısaca haber verdikten sonra, ondan sonra şimdi Hazreti Adem'den sonra gelen o büyük peygamberlerden birisi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına kısaca temas ediyor. İbrahim'in kıssasından haber ver, İbrahim'in misafirlerinden haber ver onlara. Peygamberimizin aşireti Kureyş, Efendimizin kabilesi tabii ki İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyordu. Efendimiz ile Hazreti İbrahim arasında 25 asır kadar yaklaşık olarak bir zaman var. Yani Hazreti İbrahim'den 2500 sene kadar sonra geldi Peygamberimiz. Ve işte bütün Araplar da bunu biliyorlardı. Kendilerini İbrahim'in ve İsmail'in torunları olarak görürlerdi. Ve bununla da övünürler, şeref duyarlardı. Ondan dolayı hatta Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu binayı, yani Kabe'yi tavaf ederlerdi. Onu bir peygamber olarak görmeseler de salih bir insan olarak görürler. Ahireti kabul etmeseler, Hazreti İbrahim'in izinden gitmeseler de yine de İbrahim'e olan sevgileri çoktu. Onunla da şeref duyarlardı. O yüzden onun yapmış olduğu mabedi de tavaf ederlerdi. Mekke'nin dışına çıktıkları zaman, uzaklara gittiklerinde tekrar döndükleri zaman tavaf etmeden evlerine gitmezlerdi. Ebu Cehiller bile böyle yapardı. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle onlara Hazreti İbrahim'i anlatıyor. Sizin atanız İbrahim nasıldı? Siz onu kabul ediyorsunuz güya ama onun anlamadan kabul ediyorsunuz. Atanız olarak yalnızca kabul ediyorsunuz ama onun davasını anlamıyorsunuz ve anlamaya da çalışmıyorsunuz. İşte ey Resulüm, sen onlara İbrahim'in misafirlerinden haber ver. İzdehadu aleyhi fekalu selame. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. Selam sana ey İbrahim. İbrahim Aleyhisselam yanına girdikleri zaman, demek ki Hazreti İbrahim'e gönderilmişlerdi. Bunlar meleklerdi yani. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onların melek olduğunu anlamadı önce. Demek ki peygamberler bile anlamazlar. Gaybı bilmezler. Allah Azze ve Celle bildirmedikçe peygamberler bile bilemezler. O yüzden melekler bile şöyle demişlerdi. Subhaneke la ilme lene illa me'allemtene. Ey Rabbimiz, seni tesbih eder, tenzih ederiz. Hiçbir eksik sıfatın yoktur. Seni öğretmediklerini biz de bilemeyiz. Allah Azze ve Celle Adem'e öğretmiş, meleklere öğretmemişti. Adem'e ilim vermiş, meleklere vermemişti. İşte o zaman sormuştu, söyleyin bakalım şunların isimleri nedir? Melekler o zaman bu cevabı vermişlerdi. Ya Rabbi, seni öğretmediklerini biz bilemeyiz ki. Peygamberler de bilemezler. İşte kendisine geliyor melek. Ve bir peygamber, hem de en büyük peygamberlerden, ulul azm peygamberlerden Hazreti İbrahim tanımıyor onları. O zaman işte dedi ki kâle innâ minkum vecilûn. Sizden korkuyoruz biz dedi. Yani ben ve ailem sizden korkuyoruz. Bu olay aslında başka ayetlerde daha geniş anlatılır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a selam verdikleri zaman İbrahim Aleyhisselam selamlarını almış ve onlarla oturup sohbet etmeye dalmamış, hemen gitmiş bir koyun kesmişti ve gelip onlara ikram etmişti. Çok misafirperverdi Hazreti İbrahim. Bu adamlar uzaktan geliyorlar, yolcudurlar diye düşündü. Hemen onlar için bir koyun kesti, bir hayvan kesti, bir buzağı kesti ya da her ne ise sonuçta getirdi, onlara ikram etti. Ve onlar ellerini uzatmadılar, yemediler. Çünkü melekler yemezler. İşte o zaman onların yemediğini gördüğü zaman Hazreti İbrahim Aleyhisselam korkmuştu. Bunlar acaba kötülük yapmak için mi geldiler diye düşünmüştü. Çünkü birisini öldürmeye gelenler ya da ona hırsızlık yapmaya gelenler heyecanlı olurlar. Ve o ev sahibinin verdikleri ikramı da kabul etmeyebilirler. Çünkü zaten biraz sonra onu öldürmeye niyetlidirler. İbrahim Aleyhisselam buna benzer bir takım duygular içerisine girmiş. Ve onlardan korkmuştu. Ve işte ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam böyle söylüyor. Biz sizden korkuyoruz diyordu. Ya neden yemiyorsunuz? Neden ev sahibinin ikramını kabul etmiyorsunuz? قَالُوا لَا تَفْجَلْ Dediler ki korkma ey İbrahim. Biz korkulacak insanlar değiliz. Biz seni bir alim olan gulam ile müjdelemeye geldik. İshak Aleyhisselam'la yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci oğlu Hazreti İshak. Hazreti İsmail'den sonra doğmuştu. Ve Hazreti İshak'ı müjdelemeye geldiler. Malumunuzdur Hazreti İsmail Aleyhisselam Hacer'den doğmuştu. Hazreti İbrahim birinci hanımı olan Sarra'dan çocuğu olmuyordu. Fakat Allah Azze ve Celle daha sonra işte şimdi Hazreti Sarra'ya da verecek çocuk. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir çocuğu da ondan olacak. Ve büyük bir kitle onların neslinden gelecek. Hazreti İshak'ın soyundan bütün peygamberler gelecek. Peygamberimizin dışında bütün peygamberler Hazreti İshak'ın soyundan geldiler. Ve peygamberimiz ise Hazreti İbrahim'in ilk çocuğu olan İsmail'in soyundan gelecektir. Ondan dolayı ırkçı olan Yahudiler, Hazreti Musa'nın ümmeti olduğunu iddia edenler, aslında bütün peygamberler aynı davayı getirmiş olmalarına rağmen, onlar Hazreti İsmail'in soyundan gelecektir diye Hazreti Muhammed'i kabul etmezler. İlla İshak'ın soyundan gelmelidir derler ahir zaman peygamberi. Halbuki 3000 yıldan beri ahir zaman peygamberini bekliyorlar. 3000 yıldan beri ahir zaman peygamberinin gelmemiş olması mümkün müdür? Dünyada bu kadar zulümler olmuş olduğu halde, Tevrat'ın aslı kalmadığı halde, İncil'in aslı kalmadığı halde, kendileri de biliyorlar Tevrat'ı 700-800 sene sonra yazdıklarını, Tevrat'ın orijinalinin kaybolduğunu sonra Hazreti Uzeyr tarafından yazıldığını, 700-800 sene sonra yazıldığını kendileri de biliyor, kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Nasıl oluyor da yeryüzünde Tevrat'ın orijinali olmadığı halde, Zebur'un orijinali olmadığı halde, İncil'in orijinali olmadığı halde ve insanlar tevhid akidesine muhtaç oldukları halde nasıl olur da Allah Azze ve Celle 3000 yıldan beri ahir zaman peygamberini göndermemiş olabilir? İlla da İshak'ın soyundan olsun deyip duruyorlar. Allah Azze ve Celle istediği insanın soyundan gönderir. Onlara mı soracak? Onlar layık olmayınca Allah o nesilden aldı o vazifeyi. Hazreti İshak'ın neslinden aldı o vazifeyi. O nesil görevini yaptı. Bozuldukları zaman Hazreti İsa'ya kadar bu şekilde geldiği zaman artık Hazreti İsa son şansları idi. Son şanslarını kullanmadılar. Hazreti İsa onlara dedi ki Allah beni size gönderdi ki ey Yahudiler sizi toparlayayım diye, bazı haramları size helal edeyim diye, size kolaylaştırayım diye, etrafımda toplayayım diye beni size gönderdi. Sizi yeniden adam edeyim diye gönderdi ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz. Yakında perişan olacaksınız dedi. Üzerinizden kılıç kalkmayacak, Tevrat'ta, Talmud'da ifade olunduğu gibi. Ya da mezmurlarda da ifade edildiği gibi. Üzerinizden kılıç kalkmayacak, memleketler arasına bölüştürüleceksiniz. Paramparça edileceksiniz ey İshak'ın nesli. Ey Musa'nın nesli. Ey Davud'un nesli. Kıymetini bilmediniz. Allah sizi ümmet yapmıştı. Siz ümmet olmayı göze alamadınız. Irkçı olmayı tercih ettiniz. İlla da ahir zaman peygamber İshak'ın soyundan olsun dediniz. Ne fark ederdi ki halbuki peygamberlerin hepsi Allah'ın kulları değil mi? Allah'ın vahyini getirmiyorlar mı? Ne fark ederdi ki hepsi de İbrahim'in çocukları değil miydi? İster İshak'ın soyu olsun, isterse başkasının soyu. Ne fark eder ki Allah Azze ve Celle sana doğru yolu gösteriyor işte. Alsana ondan doğru yolu. Öyle kabul etmediler. İlla da İshak olacak dediler. Allah Azze ve Celle Hazreti İshak'ı da burada övüyor. Alim bir çocuk diyor. Yani ilim sahibi olacak olan İshak. Ey İbrahim, sana böyle bir çocuk vaat ediliyor. Yani çok uzun zaman bekledin. Sonunda Allah Azze ve Celle sana İsmail'i verdi. Şimdi de Sarra'nın da gözü aydın olsun diye. Aslında kısır olan o kadın, yaşlanmış olan o kadın, onun da gözü aydın olsun. Çünkü sabretti, o da isyan etmedi Rabbine. Sabrının karşılığı olarak ihtiyarlamış olduğu halde bile yine de Allah ona çocuk verecek. Hem de alim olan bir çocuk verecek. Hem peygamber olacak, hem de ilim sahibi bir peygamber olacak. Ve onun neslinden çok peygamberler gelecek. Yüzlerce, belki binlerce peygamber gelecek İshak'ın neslinden. Ey Sarra, senin boynuna Allah Azze ve Celle böyle bir gerdanlık takacak. Her bir habbesi elmastan, altından çok kıymetli, inciden çok kıymetli olan habbeler takacak senin boynuna. O narin boynuna, o ihtiyarlamış boynuna senin Allah Azze ve Celle İshak'ı takacak. İshak'tan sonra Yakub'u verecek sana ve diğerlerini verecek, Yusuf'u verecek, Davud'u verecek, İsa'yı verecek, senin neslin olacak bunlar ey İbrahim ve ey Sarra. Melekler geldiler, onu böyle müjdelediler. Kâle ebeşşertumûni ale emmesseniyel kibar. Dedi ki, siz beni mi tefsir ediyor, müjdeliyorsunuz? Kiber, ihtiyarlık bana temas etmişken, İhtiyar olmuşken mi beni bununla müjdeliyorsunuz? 90-100 yaşına gelmişim, artık benim çocuğum mu olur dedi İbrahim. Sarra da aslında başka bir ayette anlatır. Sarra da güldü. Yani böyle bir şey mümkün müdür ki gibi. İhtiyarlamıştı. Bir acuze idi. Hem de zaten gençliğinde bile çocuğu olmayan bir kısır idi. Şimdi çocuğum mu olacaktı? O da gülmüştü. Böyle bir şey mümkün müydü? فَبِمَ تُبَشِّرُونَ Neyle beni müjdeliyorsunuz diyordu Hazreti İbrahim. Böyle bir şey mümkün müdür? Nasıl beni müjdeleyebiliyorsunuz? Haydi bana bir şey gösterin, bana bir garanti verin. Neyle beni müjdeliyorsunuz? قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ Dediler ki seni biz hak ile doğru bir şekilde müjdeledik ey İbrahim. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ Sakın şüphe edenlerden olma dediler. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden şüphe edenlerden olma. Allah'ın kudretinden şüphe edenlerden olma. Hazreti İbrahim elbette ki şüphe edenlerden değildi. Elbette ki Hazreti İbrahim aleyhisselam ya da bir başkası şüphe edecek olsa Allah'ın rahmetinden kafir olur. Çünkü şüphe küfürdür. İman esaslarının herhangi birinden şüphe etmek küfürdür. İster Allah'ın rahmeti olsun, isterse başka bir iman esası. Allah'ın sıfatlarından şüphe etmek küfürdür. Vesvesenin gelmesi gitmesi küfür değildir ama o vesvese eğer insanda iz bırakacak olur da insan onu hakikaten düşünecek olursa işte o zaman kafir olmuş olur. Ama kendisi düşünmediği halde, İz bırakmadığı halde, estağfurullah deyip reddettiği halde hala gelir giderse o zaman o vesvesedir ve ondan insan mesul değildir. Hazreti İbrahim aleyhisselama yani mutmain olması aslında söyleniyordu. İtminana ulaşman lazım ey İbrahim. Mutmain olman lazım, kesin emin olman lazım. Mutmain olmayacak olursan sana yakışmaz ey İbrahim. Hatırlayın İbrahim Aleyhisselam Rabbine demişti ki Rabbi erini keyfe tuhyil mevte Rabbim bana göster nasıl dirilteceksin ölüleri nasıl tekrar canlandıracaksın toz toprak olmuş şeyleri قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ dedi ki Allah inanmadın mı? قال بَلَى aksine inandım ya Rabbi وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ama kalbim mutmain olsun huzura ereyim diye soruyorum. Bana bir şeyler göster, delil göster ki ben mutmain olayım. Kalbim huzura ersin. Demek insanın mutmainliğe ihtiyacı var. İlmel yakinin ötesine geçmeye ihtiyaç var demek ki. Herkes ilmel yakinde olsa bile aynel yakini özler. Çünkü aynel yakin lezzettir. Aklı imandan zevki imana geçiştir. Sadece meseleleri ilmi olarak anlamak değil, aynı zamanda bir de kalbi olarak anlamaktır. İnsanın buna ihtiyacı var. Aklı imanla sadece iman etmiş olanların icabında ileride imanlarına şüpheler girebilir. Ama zevki imana ulaşmış, mutmain olmuş olanlar, ilmel yakinden aynel yakine ulaşmış olanlar, bilgisi ileri seviyelere ulaşmış olanlar, artık hakikatleri sadece bilmenin ötesinde sanki gözüyle görüyormuş gibi olanlar, o kadar emin olanlar, işte onlar mutmainliğe ulaşmış olanlar, onların imanlarına şüphenin girmesi mümkün değil. Melekler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a mutmain olması gerektiğini öğretmek istediler. Sakın dediler ha şüphe edenlerden olma, Allah'ın rahmetinden şüphe edenlerden olma, Allah'ın rahmetinden ümitsiz olanlardan olma. Şüphe de doğru değil, kanitinden olmak, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek de doğru değil. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara hitaben o kullarıma de ki buyuruyor Peygamberimize, o kullarıma de ki la taknatu min rahmetillah, Allah rahmetinden ümidi kesmeyin ey kullarım. Ey günahlara bulaşmış olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İşte burada da Hazreti İbrahim'e de bu söyleniyor. Allah'ın rahmetinden şüphe etme. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ümitsiz olacak olursan hareketsiz olursun. Ümitsiz olacak olursan tembelleşirsin. İşte ümmeti Muhammed'e de aslında aynı mesaj veriliyor. Her ne kadar bugün düşmanın baskısı altında olsanız da, kafirler yeryüzünde hükümran gibi görülüyor olsa da, yine de Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesecek olursanız tembel olursunuz. Ümitsiz olacak olursanız hareketsiz olursunuz. Ümitsiz olanlar çalışmazlar, tembelleşirler. Ümit bir muharriktir, adam harekete geçirir. Ümitsiz olanlar, onlar görevlerini yerine getirmezler. Ve her zaman ümitsiz konuşur ve etrafındaki insanları da zehirlerler. Müslümanlar daima Allah'ın rahmetinden ümit var olmalı. Ve Müslümanların yeryüzünde yeniden hükümran olacağına kalbiyle iman etmeli. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Ahir zamanda ümmetinin yeniden ayağa kalkacağını haber veriyor. Mesel ümmeti kel matar buyuruyor. Benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayr emme ahiru. Bilinmez acaba öncesi mi hayırlıdır yoksa ahiri mi? Bilinmez. Yani acaba benim neslim, benim bulunduğum dönem mi daha hayırlıdır yoksa ahir zamandaki Müslümanların dönemi mi daha hayırlıdır? Bilemezsiniz. Benim ümmetimin hali yağmura benzer buyuruyor. Ümit var olunması gerekiyor yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin geleceğinin iyi olacağını haber veriyor. Buna rağmen ümitsiz olanlar harekete geçmiyorlar. Ve ne yapabiliriz ki gibi düşünüyorlar. Onlar ümitsizliğe sevk eden batının gücü ve kuvveti. Halbuki onun karşısında Allah Azze ve Celle'nin gücü kudreti varken Müslüman nasıl olur da ümitsiz olabilir? Batının bizimle arasını çok açmış olması Müslümanları bugün ümitsizliğe düşürüyor. Belki bizimle onların arasında 100 sene var. Bazı meselelerde belki 200 sene var. Ama Allah Azze ve Celle'nin her şeye kudreti yetmiyor mu? Bastı zaman diye bir olay da var. Görmüyor musun mesela rüyadan? Bazen 3-5 saniye içerisinde 50-100 senelik iş yapılıyor. Allah Azze ve Celle 100 yıllık meselenin 3 saniyeye sığdırılmasının mümkün olduğunu ifade ediyor. Ben böyle bir ilahım demek istiyor. Ben istersem zamanı tutar, süddürürüm, genişletirim buyuruyor. O halde neden ümitsiz oluyorsun ki? Onlarla aramızda uzun yıllar olabilir. Teknolojide ileriye gitmiş olabilirler ama Batı'nın insanlığa vereceği hiçbir şey kalmadı. Batı'nın değerleri tükendi. İnsanlığa mesela bugün neyi vaat ediyor Batı? Mesela Amerika yalanla dolanla saldırırken Afganistan'a, Irak'a neyi bahane ediyor, neyi getireceğim diyor. Hangi değerleri olduğunu söylüyor. Demokrasiden başka bir şey vaat edebiliyor mu? Demokrasinin de ne olduğunu Churchill söyler. Demokrasi der, berbat bir şeydir. Ama berbatların içerisinde belki en az berbatlardandır der. İyidir diyememiş. Yalandan dolandan ibaret olduğunu kabul etmek zorunda kalmış. Bugün insanlığa neyi vaat ediyor Amerika? Ve Avrupa medeniyeti, Batı medeniyeti insanlığa neyi vaat ediyor? Vaat edecekleri hiçbir şeyleri kalmamıştır. Bugün Müslümanların insanoğluna söyleyebileceği bir şeyleri var. Gelin la ilahe illallah deyin, Allah'ı otorite olarak kabul edin. Bütün sorunlarınızı Allah halleder diyebilecekleri bir itikatları var. Bütün kainatı mükemmel idare eden Allah, insanı mı idare etmekten acizdir diyeceğimiz bir akidemiz var, bir kitabımız var. Bizim insanlığı çağırabileceğimiz bir kitabımız var. Onlar bizi neye çağırıyorlar? Kendilerinin uydurduğu ve yalandan ibaret olan demokrasiye çağırıyorlar. Dolayısıyla Müslümanların ümit var olması ve bir gün insanların artık yeni bir arayış içerisinde olacaklarını bilmeleri gerekir. Çünkü Batı'nın insanlığa verebileceği hiçbir şeyi yoktur. Ve Batı medeniyeti insanlığın huzurunu alıp götürmüştür. İnsana uygun olmayan bir medeniyet idi. Ve insanları perişan etti. Ahlak diye bir şey bırakmadı. İntiharları arttırdı. Yeryüzünde zulmü arttırdı. Haksızlıkları arttırdı. Hırsızlıkları arttırdı. İnsanı insanlıktan çıkarttı. Dolayısıyla Müslümanların ümit var olması lazımdır. Çünkü bütün insanlık elinde sonunda doğruyu aramak zorunda kalacaktır. Ve işte şimdi Müslümanların doğruyu gösterme zamanıdır. Sizin medeniyetiniz huzur vermedi demenin zamanıdır. Gelin, Allah bütün kainatı idare ediyor da sizi mi idare edemeyecek? Her şeyinizi düşünmüş de size doğru yolu göstermeyi düşünmemiş olabilir mi? İşte bunu söylemenin zamanıdır. Gelin Allah'ı yalnız yaratıcı olarak değil, aynı zamanda ilah olarak kabul edin. Gelin, gelin Allah'tan başka otoriteleri reddedin ki, o otoriteler sizin huzurunuzu aldı götürdü. O otoritelerin yüzünden yeryüzüne bu kadar ahlaksızlık yayıldı. Gelin şimdi Allah'a dönün diyebileceğimiz bir akidemiz var. Biz la ilahe illallah diyoruz. Onlar ne diyorlar? Biz Allah'tan başka bir ilah yok diyoruz. Biz Allah'tan daha iyi bilen yoktur diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitaba uyalım diyoruz. Onlar neye davet ediyorlar? Onların davet edebilecekleri hiçbir kutsalları yok. İşte Müslümanların ümit var olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'e de meleklerin böyle söylediğini ifade eder. Dediler ki, فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ Sakın ha, rahmetten ümit kesenlerden olma. Rahmetten şüphe etme. Acaba Allah bana bu saatten sonra ihtiyar olmuşum artık. Bu saatten sonra rahmet eder de acaba bir oğul verir mi diye düşünme. Allah Azze ve Celle senin bildiğinden de tahmin ettiğinden de daha fazla merhamet sahibidir. قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ الْرَبِّ Dedi ki Hazreti İbrahim, kim dedi, hangi cahil Allah rahmetinden ümit keser ki? İlla dallun, sapıklardan başka kim keser ki ümidini? Ben dedi yani zaten ümitsiz değilim Allah'tan ama normalde yani normal şartlarda böyle bir şey olmaz. O yüzden böyle söyledim demek istedi. Evet biliyorum Allah'ın sonsuz kudretidir. İstersem ben ölsem bile Allah bana bir oğul gene verir. Yaşlanmayı boş verin. Kısır bir kadından oğul vermeyi boş verin. Allah zaten yoktan var ediyor. Ben biliyorum bunu, Allah'ın rahmetinden ümidimi kesmiş değilim ama benim kastettiğim, yani normal şartlarda böyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ın sünneti var. Allah'ın sünnetine göre normalde böyle bir kısır bir kadından bu yaştan sonra böyle bir çocuk olmaz. İşte ben onu demek istiyordum demek istedim. Sonra o mesele bitti. قَالَ فَمَا حَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ Dedi ki İbrahim Aleyhisselam meleklere, ey melekler, ey melekler, ey elçiler, sizin göreviniz nedir? Bana yalnızca çocuk müjdelemek için mi geldiniz? Yoksa başka bir göreviniz de var mıdır? Demek ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyordu. Melekler öyle kolay kolay gelmezler insan kılığında. Çok önemli bir şey olduğu zaman gelirler. Onu bildiğinden dolayı onların görevini sordu. Sadece bana çocuk müjdelemek için gelmiş değilsiniz herhalde. Daha önemli bir göreviniz olsa gerek. Nedir o göreviniz? Onlar dediler ki, قَالُوا اِنَّا اُرْسِنَّ اِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ Biz dediler, mücrim, günahkar bir topluluğa gönderildik. Asıl gönderiliş gayemiz budur. Günahkar bir topluluğa gönderildik. Mücrim bir topluluğa. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kimdir diye sormuyor. Çünkü o kadar bellidir ki o topluluğun hangi topluluk olduğu, o günün şartlarında en günahkar topluluk hangi topluluktur biliyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İşte o zaman illa ale Lut dediler ki melekler Lut hariç, Lut'un ailesi hariç. Zaten İbrahim Aleyhisselam anlamıştı. Onlar Lut'un kavmine gönderilmişlerdi. Lut Aleyhisselam'ın kavmi hiçbir milletin, onlardan evvelki hiçbir milletin yapmadığı günahı yapıyorlardı. Kadınları bırakıyorlar, erkeklere gidiyorlardı. Bugün çeşitli şekillerde isimlendirilen o pis günahı, o iğrençliği yapıyorlardı. Livata denilen günahı işliyorlardı. Fıtratlarını bozmuşlardı. İnsan halbuki fıtratına göre yaşamalı. Allah Azze ve Celle'nin verdiği fıtratı değiştirmemeli. Normalde erkek kadına karşı arzu duyar. Ama onlar fıtratlarını değiştirdiler ve erkeklere karşı arzu duymaya başladılar. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle artık onlara verdiği mühlet sona ermişti ve azap meleklerini gönderdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlara işte bunu soruyordu. Asıl göreviniz nedir? Dediler ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Günahkar bir kavme. Hazreti İbrahim hemen anladı çünkü biliyordu o milletin o günahı işlediğini. Başka bir ayette onlardan evvel alemlerde hiç kimse bu günahı işlemedi buyurur. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin verdiği haber doğru olduğuna göre demek ki bu günah Hazreti Lut'un kavminde başlamış. Demek daha evvelinde böyle bir günah yokmuş insanlarda. Demek o dönemde bu günahı öğrenmişler. Demek ki artık fıtratlarını boza boza o noktaya kadar gelmişler. Her bir günah fıtratı bozar. Her bir günah fıtrata sıkılmış bir kurşundur. Ne kadar günah işlerseniz o kadar fıtratınızı bozarsınız. İşte bunlar günah işleye işleye sonunda tam günahkar oldular ve tam tamına mücrimleştiler ve iyice fıtratlarını bozdular. Nasıl ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam hemen anladı. O melekler Lut'un kavmini kastediyorlardı. Mücrim kavim deyince, çirkin fiil işleyen o kavme gönderildik deyince anladı. Bugün mesela biz de desek ki mesela, zalimlere lanet olsun desek, ne anlarsınız? Allah zalimlerin belasını versin desek, ne anlarsınız? Allah o zalimlerden intikam alacaktır desek, ne anlarsınız? İsrail'i anlamaz mısınız? Amerika'yı anlamaz mısınız? İngiliz'i anlamaz mısınız? Bugün Batı medeniyetinin yaptığı zulmü anlamaz mısınız? Emperyalistleri anlamaz mısınız? Dört çocuğunun gözü önünde anasını öldüren, dört çocuğu yetim bırakan, öksüz bırakan, anasını babasını öldüren ve sonra çocuklar anasının başında ağlar vaziyette o şekilde bırakan İsrail'i hatırlamaz mısınız? 1.200.000 Müslümanı katleden Amerika'yı hatırlamaz mısınız? İşte İbrahim Aleyhisselam da öyle hatırladı hemen. Mücrim kavme gönderildik deyince
hemen anladı. Lut'un kavmine gönderilmişler bunlar demek ki. O zaman İbrahim aleyhisselam başka ayetlerde anlatıyor. Meleklerle tartışmaya başladı. Ama olmaz ki dedi. Onların içerisinden Lut var dedi. Bazı iman edenler vardır dedi. Tartışmaya başladı. Hepsi aynı değiller dedi. Azabı durdurmaya çalışıyordu. Yumuşak olan Hazreti İbrahim. Onlar dediler ki ey İbrahim tartışmayı bırak. Allah hükmünü vermiştir. Artık yapacak bir şey yoktur. Hüküm gelmiştir. Biz azap için gönderildik. Hüküm değişecek değil. Zaten Allah da biliyor, biz de biliyoruz oradaki Müslümanları. Korkma, onlara bir şey olmayacak. İşte o kadar uzun anlatılmıyor burada ama kısaca illa ale Lut deniliyor. Lut'un ailesi, Lut'a iman edenler hariç denildi. İnne lemunecuhum ecmain. Biz onların hepsini kurtaracağız. Kafanı yorma, sen üzülme dediler. İlla imraate. Ama karısına gelince o hariç dediler. Karısı hariç, çünkü karısı da kafire idi. Hazreti Lut'a iman etmediği gibi melekler gönderildiği zaman erkek kılığında güzel yakışıklı gençler olarak geldiler Hazreti Lut'a. Azap melekleriydiler halbuki. Allah Azze ve Celle onların günahkarlığını bir kez daha ortaya koymak istedi. Alçaklıklarını bir kez daha ortaya koymak istedi de onları genç yakışıklı erkekler olarak gönderdi. Onlara da sarkıntılık yapsınlar ve o günahı işlemeye kalkışsınlar diye, bir kez daha günaha batmak istesinler diye. Yakışıklı gençler olarak gönderildiler. O işte o karısı, Lut'a iman etmeyen kafire olan karısı, bir peygamberin karısı bu. Peygamberlerin karısı ve çocukları kafir olabilirler. Buna mani bir şey yok. Ama onlarda namussuzluk olmaz. Bir peygamberin karısı peygamberin yüzünü kızartmaz. Peygamberin çocuğu kendindendir. Karısı zina etmez ama kafir olur. İşte Lut'un karısı da kafire idi. Hazreti Nuh aleyhisselamın oğlunun kafir olması gibi, koskoca Nuh'a iman etmemesi gibi, dağlara çıkarım da dağlar beni o sudan korur demesi gibi, ben boğulmam demesi gibi, Lut'un karısı da iman etmiyordu ve işte o güzel gençler gelince evine hemen haber etmişti o ahlaksız mücrim millete. Gelin dedi, gelin, bize güzel gençler geldiler, erkekler geldiler. Bir kadın olmasına rağmen bu kadar iğrençleşiyordu. Bir kadın erkeğin erkekle münasebetini nasıl destekleyebilir? Bir kadının bunu iğrenç görmesi gerekmez mi? O kadar bozulmuştu ki kadın, hem de bir peygamberin karısı. O yüzden melekler dediler ki illa imraate, onun karısı hariç, kadderne inneha leminel gabirin. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Yani Allah Azze ve Celle öyle takdir etti. O geride kalanlardan olacak ve azaba uğrayanlardan olacak. فَلَمَّ جَاءَ آلَ لُوْتِنِ الْمُرْسَلُونَ İşte Lut'a geldikleri zaman o elçiler, o zaman Lut aleyhisselam çok üzüldü. Onları böyle yakışıklı gençler olarak görünce çok üzüldü Lut aleyhisselam. Eyvah dedi, bu güzel gençleri benim karım mutlaka haber eder milletime. Mutlaka benim bu gençleri görenler mutlaka şimdi saldıracaklardır bunlara. Çünkü çok güzellerdi Allah'ın melekleri. Hazreti Lut aleyhisselam da bakın dikkat edin, onlar da, o da anlayamamış demek ki onların melek olduğunu. Nasıl ki İbrahim aleyhisselam anlamadı, Lut da anlamadı. İnsan kılığında gelince demek ki bir peygamber bile meleği tanıyamıyor. Demek ki melekler insan kılığında gelebiliyorlar. Yalnızca peygamberlere değil, aslında bazen salih insanlara da gelirler. Bazı hadislerde ifade olunduğu gibi, birisi mesela bir kardeşini, bir Müslüman kardeşini ziyaret etmek için kalkar evinden, ta uzak yerlere gider onları ziyaret için. Allah Azze ve Celle insan kılığında melek gönderir onu yolu üzerinde. Ve melek ona gelir, der ki nereye gidiyorsun? O der ki
filan akrabamı ya filan kardeşimi ziyarete gidiyorum. O senin akraban mıdır der melek, ama insan kılığındadır. O adam tanımaz onu. Belki başımıza gelmiştir böyle bir olay, anlamamışızdır. Melek der ki akraban mıdır ki? Hayır der adam. Peki onunla bir alışverişin mi var ki? Onun için mi gidiyorsun? Hayır der adam. Peki neden gidiyorsun dediği zaman, kardeşim olarak kabul ediyorum, Müslüman kardeşim. Onu ziyaret ediyorum, Allah için ziyaret ediyorum, Allah için seviyorum onu der. O zaman melek ona der ki Allah da seni seviyor. O adam zanneder ki bir insan kendisiyle konuşuyor. Halbuki melektir konuşan. Arkasından gitseydi onu göremeyecekti. Melek az sonra yok olur. Demek ki melek bazen insan kılığında gelir ve insanlara yol gösterir ve mesaj verir. İşte Lut aleyhisselama da geldiler. O dahi tanıyamadı. Onları insan olarak gördüğü için eyvah dedi, bu güzel gençleri görünce şimdi benim milletim kötülük yapmak isteyecek. Ben rezil olacağım, mahcup olacağım, koruyamayacağım dedi. Çünkü elinde gücü kuvveti yoktu. Başka bir ayette ifade olunduğu gibi. İşte o zaman onlar saldırıya geçecekleri zaman Hazreti Lut aleyhisselam demiştir ki ya Rabbi, keşke dedi, keşke arkam olaydı, keşke sığınacağım bir yer olaydı, yahut da güçlü bir aşiretim olaydı, keşke gücüm olaydı da bu günahı engelleyebileydim. Halbuki gücü vardı, Allah onunla beraberdi. Ve demek ki insan yalnız kalmamalı, bir peygamber bile böyle söylüyorsa, keşke gücüm olaydı, keşke yanımda akrabalarım olaydı, keşke aşiretim benimle beraber olaydı, keşke, keşke bir cemaatim olaydı, keşke güçlü olaydım ve bunlara engel olabileydim. Demek ki haramlara engel olabilmek güçlü olunca mümkün oluyor. Demek ki bir güç meydana getirmek lazım. Haramlara engel olmak isteyenler, yeryüzünde zulümleri durdurmak isteyenler, hükümet olmakla bu işler olmuyor demek ki. Bir güce ulaşması lazım Müslümanların. Sahte bir güce değil ama hakiki bir güce ulaşması lazım. Eğitilmiş milyonlarca insan, işte odur gerçek güç. İşte ona ulaşmaları lazım. Ona ulaşmadıkları müddetçe zulümleri engelleyemedikleri gibi haramları da engelleyemezler. Yeryüzünde Allah'ı hakim kılamazlar. Allah hakim olmayınca zulümler bitmez. Allah'ın istediği medeniyet kurulmayınca yeryüzünde zulümler, haksızlıklar bitmez. Onun için peygamberimize bile hitaben Kur'an buyuruyor ki, de ki Rabbi hebli min ledunke sultanen nasira. Ey Rabbim, bana kendi katından bir yardımcı sultan ver. Büyük bir güç ver, bana yardım edecek olan büyük bir güç ver. Yalnızlığı isteme yani. Güç iste Allah'tan. Sen ki Hazreti Muhammed'sin. Sana Kur'an gibi bir mucize verilmiş. Sana hissi mucizeler de verilmiş. Elinden su fışkırır. Gökteki ayı yarar Allah Azze ve Celle senin için. Hurma kütüğü inler senin adına. Senin peygamberliğin ispat için sen böylesin, ama hem de yüce ahlaka sahipsin. Buna rağmen sen de başarılı olamazsın eğer büyük bir gücün olmazsa elinde. Büyük güce ulaşmaya çalış. Yalnızlığı tercih etme. Cemaat karşıtlarının kulakları çınlasın. Allah Azze ve Celle Hazreti Lut Aleyhisselam'ın böyle söylediğini bize ifade ediyor. Keşke arkam olaydı. Keşke bir sığınacağım bir yer olaydı. Keşke elimde bir güç olaydı. Güçsüzlük ne kadar kötü. Hani atasözüdür, adama önden vuruyorlarmış, dövüyorlarmış adamı. Adam arkam diyormuş. Demişler ki ya sana önden vuruyorlar, sen arkam diyorsun. Senin yüzüne vuruyorlar. Senin göğüslerine vuruyorlar. Sense arkam diyorsun. Senin sırtına vuran yok ki. Arkam olaydı vuramazdınız demiş. Onun için arkam diyorum. Arkam olsaydı beni dövemezdiniz. Ümmet-i Muhammed'in şu anda arkası olsaydı, ümmet olabilseydiler, Filistin'in arkası olsaydı, Osmanlı olsaydı bu zulmü yapabilirler miydi? Iraklılar arkalarında Osmanlı hilafeti olsaydı, bütün Müslümanlar bir milyarlık, 1,5 milyarlık İslam alemi olsaydı, bu zulme uğrarlar mıydı? Şu anda her gün orada feryat var. Her gün orada ve dünyanın değişik yerlerinde feryat var. Arkaları olsaydı, o güç, o İslam medeniyeti, o İslam devleti ona müsaade eder miydi? İşte Hazreti Lut Aleyhisselam'ın korkusu bundan. Arkamda gücüm yok diyor. Ben bunlara baş edemem. Bir peygamber demek ki böyle bir durumda bile, böyle bir durumda bir peygamber bile demek ki baş edemeyeceğini düşünüyor. Allah Azze ve Celle'nin hemen yardım göndermeyebileceğini hesaba katıyor. Çünkü peygamberler de imtihan için gelmişlerdir. Bütün salihler imtihan için gelmişler. Bütün insanlar imtihan için gelmişlerdir. O yüzden salihler de bazen böylesi musibetlerle karşılaşırlar ve hemen yardım gelmez. Kul bütün gücünü ortaya koyar, en sonunda yardım gelir. Kul bütün gücüyle çalışır, artık yapacak bir şey kalmaz. Bittim ya Rabbi der, gücüm kalmadı, mete Nasrullah der, işte o zaman Allah'ın yardımı gelir. Onu bildiğinden dolayı Hazreti Lut Aleyhisselam korkuyordu. Ya yardım gelmezse? قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ dedi ki onlara, o meleklere, insan kılığında gelen meleklere, siz dedi, inkar olunan bir milletsiniz, misafirlersiniz. İnkar olunacaksınız, yani sizi tanımayacaklar. Burada, siz buranın insanı değilsiniz yani ve size kötülük yapacaklar. Ondan korkuyorum demek istiyordu ama açıkça da söyleyemiyordu. Kibarca söylüyor, utanıyordu, yüzü kızarıyor. Nasıl söylesin bunu onlara? Size şöyle şöyle yaparlar ha, nasıl desin? Utanıyordu. İnsanoğlu vahye muhtaç. Vahiy olmadığı zaman bu kadar iğrençleşmektedir. Şimdi mesela bazıları diyorlar ki zaman bilim zamanıdır. İşte 20. asra gelmişiz, artık bize bilim yön vermeli. Artık vahye ihtiyacımız yok. Öyle diyorlar. Artık dinin devri bitti diye düşünenler. Soruyorum onlara, şu anda uzaya gidiyorlar ama medeni olabilmişler mi? Şu anda bu Lut'un kavminin yapmış olduğu alçaklığın 1000 katı yeryüzünde mevcut değil mi? Bunun daha 5 beterleri yeryüzünde mevcut değil midir? Demek ki bilimle bu haramları engelleyemiyorsunuz. Demek ki siz bilimle nefislere hakim olamazsınız. Demek ki insan nefsine hakim olan vahiydir. Vahye muhtaçsınız. Bunu anlamayanlar bilimi bir şey zannettiler. Bilim ilerlediği zaman her türlü sorunu halledecek zannettiler. Bilim ilerledi. Şu anda uzaya gidiliyor. Ama yeryüzünün haksızlık, alçaklık, namussuzluk 1000 kat arttı. Polisiye tedbirler 1000 kat arttı. Ama o kadar da daha fazlasıyla da günahlar ve yanlışlar ve zulümler arttı. Mahkemeler dosyalarla doldu taştı. Karakollar, hapishaneler doldu taştı. Her gün yeni hapishaneler yapılıyor. Ve esasında bütün yeryüzü adeta hapishaneye dönüşüyor gitgide. Çünkü artık yeryüzünün her tarafında suçlular var. Evvelden suçlular hapishanelerde olurdu. Şimdi suçlular bütün memleketin her tarafında. Bütün memleket hapishaneye dönüşüyor. İnsan vahye muhtaç. Yoksa fıtratı değiştirir. Onlardan bir tanesi bizim artık gökten gelene ihtiyacımız yok demişti. 20. asrın liderlerinden birisi böyle söylemişti. Bizim gökten gelen ilhama ihtiyacımız yok dedi. Bize yol gösterecek olan bilimdir ve geçmiş milletlerin tecrübeleridir dedi. Dedi de ne oldu? Bilim nasıl yol gösterdi hani? Bilim adamı der ki şu yanlıştır o kadar. Ama senin nefsini değiştiremez. Bilim adamı mesela bir doktor der ki içki zararlıdır ama içki içmeyeceksin diyemez. İçki haramdır diyemez. Nefsini zapturapt altına alamaz. Kendisi bildiği halde kendisi de içer. Demek ki bilim her şeyi halletmiyor yani. Efendimizin döneminde sahabe-i kirama bakalım, ne bilim var ne bir şey. Ama onlara Kur'an haram dediği zaman hepsi ağızlarından tükürüverdiler. Bilim bugün bu kadar zararlarını buluyor sigaranın, bu kadar zararını tespit ediyor içkinin ve diğer şeylerin, zinanın, homoseksüelliğin ve diğerlerinin. Bu kadar zararını tespit ediyor, ekonomi ilmi faizin zararını tespit ediyor da ne oluyor? Ne değişiyor yeryüzünde? Bilim adamları, her alanda bilim adamları konuşuyor. İnsan nefsini terbiye etmedikten sonra bunları anlatmanın ne önemi var ki? İnsan nefsini bilim terbiye edemez. Matematikle, fizikle, kimyayla, tıpla insan nefsini terbiye edemezsiniz. Nefsi terbiye edecek olan Allah'tır, vahiydir. İşte bunu görmek istemediler. Artık bizim vahye ihtiyacımız yok diye düşündüler. Geçmiş insanların ahlaksızlığı, geçmiş medeniyetlerin medeniyetsizliği, güya onlara göre o zaman bilim olmadığından kaynaklanmış. Şimdi nasılsa bilim varmış, artık vahye ihtiyaçları kalmamış. Neden kurduğunuz medeniyet insanlara huzur vermedi o halde? Uzaya gittiğiniz halde, cep telefonları yaptığınız halde, neden huzur vermiyor sizin medeniyetiniz? Neden her gün intihar olayları artıyor? Neden ahlaksızlığın bin çeşidi yayılıyor? Demek ki vahye muhtaçsınız. Lut aleyhisselam onlara dedi ki, eyvah, siz tanınan insanlar değilsiniz. Şimdi size kötülük olabilir, ama söyleyemiyordu bir türlü onlara. Gidin buradan da diyemiyordu. Onlar zannedecek ki bu ev sahipliği yapmak istemiyor. Bize iki kaşık yemek yedirmek istemiyor. O yüzden herhalde bizi kovmak istiyor diyecekler. Ondan korktuğundan dolayı söyleyemiyordu da Lut aleyhisselam. Talmud'da da anlatır. Ve Lut aleyhisselamın milletinin ne kadar ahlaksız olduğu anlatılır. Bir fakir adam Sodom şehri, yani bunların yaşadığı yerin adı Sodom idi. Lut'un milletinin yaşadığı topraklar. Hicaz yolu üzerinde Suriye'den Mısır'a doğru giderken, Hicaz'a doğru giderken yol üzerinde Ürdün taraflarında yaşadılar bunlar. Sodom şehrine bir fakir adam gelmişti de onlardan bir şey istedi. Vermediler ve adamı alaya aldılar. Adam düştü, bayıldı açlıktan. Lut'un kızlarından birisi gördü olayı ve hemen yemek götürdü onlara. O adama yemek götürdü. Ve alçaklar o kadar alçalmışlardı ki hem fakire, açlıktan bayılacak noktaya gelmiş adama yemek yedirmedikleri gibi Lut ve kızları yemek yedirdiği için onları tehdit ettiler. Ve dediler, bir daha bunu yaparsanız sizi şehirden kovarız. Bu kadar alçalmışlardı. Bu kadar iğrençleşmişlerdi. Her türlü ahlaksızlığı yapıyorlardı. قَالُوا بَلْجِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ Dedi ki, melekler dediler ki, korkma. Biz sana geldik ki, onların o iftira ata geldikleri şeylerin artık hesabı sorulacak. Onlara hesap sormaya Allah bizi gönderdi. Korkma dediler. Biz insan değiliz. Yani onlar bize de bir şey yapamazlar. وَاَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ Ve biz sana hakla geldik dediler. Ve inna lesadikun. Biz doğrulardanız, doğru söylüyoruz dediler. Bizde yalan olmaz dediler melekler. Biz meleğiz ve sana doğru söylüyoruz. Korkma, onlar bize dokunamazlar. Ve biz azap için gönderildik. Onların alaya aldıkları şeyleri, iftira attıkları şeylerin hesabını sormaya geldik onlara. Demek ki artık süreleri bitmişti. Demek ki artık vakti gelmişti, azaba uğrayacaklardı. فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْلَيْلِ Dediler ki, sen gecenin bir kısmında, gece vaktinde aileni al ve buradan süratle uzaklaşın. وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ Ve onların arkalarından sen de onları takip et. Yani milletin senin önünde gitsin, sen onların arkalarından git. Onları önce gönder. Çünkü onların içerisinden belki bir kısmı, eğer sen önden gidecek olursan sen arkandan gelmeyebilirler. Çünkü hicret zordur. Vatanını bırakmak, gitmek zordur. Aileyi bırakmak, malı mülkü bırakmak, çocukları bırakıp gitmek, ana babayı bırakıp gitmek zordur. Peygamberimiz hicret zordur buyuruyor. O yüzden Hazreti Lut Aleyhisselam'a verilen talimat böyle. Sen onların arkalarından git, onların önünden gitme. Olur ki onların bir kısmı sen önden gidersen vazgeçerler de, yerlerinde kalırlar ve onlar da azaba uğrarlar. O yüzden sen o iman edenleri önce gönder, ondan sonra sen onların arkalarından git. Peygamberimiz de bazen ordunun arkasından gittiği olurdu. Öncüler de vardı, artçılar da vardı. Efendimiz bazen artçılarla beraber yürürdü. Onlarla hem orduyu geriden görebilmek için, orduda eksilme var mı yok mu görebilmek için, sağa sola dağılanlar var mı yok mu görebilmek için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferine gittiği zaman da orduya katılmayanları tespit ediyordu döndüğünde. Neden gelmedin diye hepsine gelmeyenlere teker teker soruyordu. Neden gelmedin? Neden biz gittik sefere? Sen neden gelmedin? Kadınlar gibi evinde oturdun, söyler misin? Koca peygamber tek tek hesap soruyordu. Çünkü eğer sormayacak olursa böyleleri çoğalır. İşte ondan dolayı Allah Resulü hesap soruyordu. Arkalarından onları bazen izliyordu. Bazen ortalarında oluyordu. Bazen de savaştan sonra dönüyor ve neden gelmediniz diye soruyordu. Koca peygamber bununla mı uğraşacak diyebilirsiniz. Evet, uğraşmalıydı. Uğraşmazsa eğer ordu diye bir şey olmaz çünkü. O zaman çürük elmalar çoğalır. İnsan nefsi var. İnsanın nefsi var. O yüzden insan nefsine uyabilir. İşte o yüzden Hazreti Lut'a da öyle söyleniyordu. Sen onların arkalarından onları takip et. Ve la yeltefit minkum ahad. Ve hiçbirisi... İçinizden hiçbirisi geride kalmasın ve geriye dönüp de bakmasın. Hiçbiriniz bakmayacaksınız. Onlardan hiçbirisi geriye bakmayacak. Vatanına tekrar dönüp geri bakmayacak. Eşyalarına, evine, barkına geri dönüp bakmayacak. Akrabalarına dönüp geri dönüp bakmayacak. Azap geldiği zaman geri dönüp bakmayacak. Bakacak olursa eğer o zaman ya acıyacaktır. Bu da günahtır. Allah'ın acımadığını acımak. Nasıl ki atasözü haline gelmiş. Allah'ın acımadığını acıma derler hani. Bunun manası fakire acıma. Fakiri Allah fakir yapmış, ona acıma demek değil. Bir kör olan insanı mesela karşıdan karşıya tutup da kolundan geçirme. Ona acıma, Allah'ın acımadığını acıma demek değil. Fakirleşmiş, düşkünleşmiş bir insana yardım etme demek değil. Allah'ın azap ettiği insana acıma, Allah'ın ceza verdiği adama acıma, Allah hırsızın elini kes diyorsa ona acıma, Allah zina edene yüz değnek vur diyorsa ona acıma. Allah'ın acımadığına acıma. İşte ya acırsınız, geri dönüp de bakarsanız onların başına gelen musibeti görürseniz, ya acırsınız yahut da sevinirsiniz. Halbuki sevinmeniz de doğru değil, acımanız da. O yüzden dönüp bakmayın. Hem dönüp bakacak olur, acele etmeyecek olursanız, dönüp geriye bakarsanız sürekli, o zaman acele edemezsiniz. Acele etmediğiniz zaman da azaba da siz de uğrayabilirsiniz. Geri dönüp bakmak azap geldiği anda caiz değil. Ama Peygamberimiz mesela Mekke'den Medine'ye gideceği zaman, hicret edeceğinde, şöyle uzaktan dönüp bakmıştı Mekke'ye. Ey Mekke demişti, ben seni severim. Ben seni severim ama senin milletin beni kovuyor. Beni öldürmek istiyorlar. O yüzden gitmek zorunda kalıyorum. Efendimiz hüznünü böyle ifade ediyordu. Demek ki azap anında böyle bakmak caiz değil. Normal zamanda geri dönüp bakılabilir. İşte melekler öyle söylediler. Hiçbirisi geri dönüp bakmayacak. وَمْدُوا حَيْسُ تُعْمَرُونَ Ve emrolunduğunuz yere doğru yürüyün. Emrolunduğunuz şekilde yürüyün. Size nasıl emir geldiyse, hangi istikametten gitmeniz emredildiyse, o istikametten gideceksiniz. Başka bir yol takip etmeyin. Demek ki Müslümanların yapması gereken Allah'ın gösterdiği yolu takip etmektir. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği yolda yürümektir. Başka bir metot ortaya koymamaktır. Hicret esnasında bile kafanıza göre yürümeyeceksiniz. Hicret ederken bile Allah'ın gösterdiği istikamette gitmek zorundasınız da nasıl olur da İslam'ı hareket esnasında Allah'ın gösterdiği metodu takip etmez. Başka bir metodun izinden gidersiniz. İşte burada deniyor ki وَمْدُ حَيْسُ تُؤْمَرُونَ Emrolunduğunuz istikamete doğru yürüyün. Kafanıza göre yürümeyeceksiniz. Çünkü siz Müslümansınız. Ve bu şekilde yürütüldüler. Allah Azze ve Celle ondan sonra geri kalanları azap etti. Ben o kısmını sonraya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İsrail'i kahru perişan eyle. Ya Rabbi Amerika'yı kahru perişan eyle. Ya Rabbi onları destekleyenleri de kahru perişan eyle. Ya Rabbi Amerikan uçaklarını çarpıştır. Ya Rabbi İsrail helikopterlerini çarpıştır. Ya Rabbi İsrail askerlerini birbirine vurdur. Ya Rabbi dünyada Müslümanların uyanmasına vesileyle bu zulümleri. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında uyanış hareketlerini kuvvetlendir. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.